Ayrım 29.
Hikmet başını ellerinin arasına aldı. Bilge ile bir gösteri yapmaya gelmiştim buraya. Onu bu niyetle getirmiştim. Albay'a baktı. Sizlerden bir şeyler beklediğim anlaşılmıyor mu? Neden susuyorsunuz? Albay güldü. Istırabına hürmeten susuyoruz oğlum dedi. Gerçekten böyle diye atıldı Bilge. Herkes kendini korumasını biliyor benden başka diye yakındı Hikmet. Sonunda hep ben kalıyorum ortada. Bedelimi koymadan satılığa çıkarıyorum kendimi. Satın alanlar hiçbir şey ödemeye yanaşmıyor bu yüzden. Bir panayırda, eski ve soluk bir çadırın içinde gösterilen, büyüklüğünden başka bir meziyeti olmayan garip bir deniz canavarıyım. Uzak ve soğuk denizlerde, her nasılsa yakalanarak bu fakir çadırın kötü havuzuna yerleştirilmişim. Panayır'a gelenler bütün hayvanlardan belirli marifetler bekliyorlar. Benim bütün marifetim balık yemek. Pos bıyıklarımın arasına fırlatılan balıkları çiğ olarak yutmasını becerebiliyorum ancak. Bu nedenle çadıra giriş de ucuz aslında. Kimsenin bütçesini sarsmayacak küçük bir ücret mukabilinde gösteriliyorum. Çadırın önünde acemice çizilmiş bir resim. Büyük gemileri deviren korkunç bir yaratık. Sandalları iki dişinin arasında eziyor. Oysa 25 kuruşu vererek içeri girenler, kötü bir koku ve ziyaretçilere bakmadan yatan, orta büyüklükte bir yığınla karşılaşıyorlar. Çadırın sahibi, canavarın günlük balığının parasını bile çıkaramadığı için üzgün. Bir çocuk yaklaşıyor birdenbire çadırın kapısına. Daha önce motosikletle ölüm yarışı yapanları seyretmiş. Meşin ceketli, parlak çizmeli motosikletçileri görmüş çadırlarının kapısında. Onların motosikletlerini şaha kaldırışlarından heyecanlanmış. Parası olsaymış ölüm numarasını bile seyredecekmiş çadıra girip. Bu çadırın kapısında da böyle bir ön numara bekliyor. Ne var ki kötü bir resimden başka bir şey yok dışarıda. Çadırın içinde ne var diyerek göstericinin şaşkın bakışlarını aldırmadan giriyor içeri. Çocuğun annesi de ona engel olamadığı için gözleriyle özür diliyor çadırcıdan. Ne diyeceğini bilemiyor. Çocuk hemen çıkıyor dışarı. İçeride bir şey yokmuş anne diyor. Ölü gibi yatan bir hayvan var yalnız. Kadın gülüyor, çadırcı öfkeleniyor. Giriş ücretinin yalnız hayvanı görmek için alındığını anlatmaya çalışıyor kadına. Kadın ellerini iki yana açarak çaresizlikle, ben de istemedim girmesini diyor. Ne yapalım almasaydın içeri. Adam ellerini sallayarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor kadına. Galiba, hanım neden sahip olmadın çocuğuna diye çıkışıyor. Kadın omuzlarını silkiyor, çocuğunu azarlayarak elinden tutuyor, uzaklaşıyorlar. Adam bağırarak yumruğunu sallıyor arkalarından. Fakat onlarla yeteri kadar uğraşacak gücü hissetmiyor içinde. Bu işten doğru dürüst para kazanamayacağını biliyor. Kadın bir yandan çocuğunun kolunu çekiştirirken söyleniyor. Ne olmuş yani? Hayvanın bir tarafı eksilmedi ya içeri girmekle. Çocuk işte engel olamadım. Bir şey yapmadım anneciğim diyor çocuk. Pek bir şey de göremedim. İçerisi çok karanlıktı. Sonra 2,5 liraya piyango çekilen bir çadıra gidiyorlar. Her numaraya bir hediye. Boş yok diye bağırıyor kapıdaki adam. Bir silgi çıkıyor kadınla çocuğuna. 2,5 liraya bir silgi aldırdın bana Yezid diye azarlıyor kadın çocuğunu. Sonra gülüyor. Nasıl girdin para vermeden çadıra yaramaz. Ama anne bir şey yoktu ki içeride inan bana. Birlikte gülüyorlar. Çirkin bir hayvandı anne diyor çocuk. Bir şeye benzemiyordu. Akşam babana anlatırız diyor annesi. Şimdi oturup birer gazoz içelim. Hikmet kapıya doğru yürüdü. Nereye gidiyorsun gene oğlum dedi albay. Getirecek kimse kaldı mı? Sembolik olsun diye bakkal Rıza'dan gazoz getirmeye gidiyorum albayım. Merak etmeyin ben de içeceğim sizinle birlikte. Ben çadırın kapısındaki göstericiyim albayım. Nurhayat Hanım gaz yapıyor diye içmedi gazozu. Onunkini küçük Salim'e gönderdiler. Bilge üzgün görünüyordu. Anlaşılan hikaye ona dokunmuştu. Hikmet'e hikayenin tam böyle mi olduğunu sordu. Acaba küçük değişiklikler yapılamaz mıydı? Hikmet de bunun yaşanmış bir hikaye olduğunu, ancak bazı eklemelerde bulunduğunu, belki piyango olayının ve hikayenin evde babaya anlatılmasının başka olaylardan alınarak eklendiğini, motosiklet sahnesinin de gerçek olmakla birlikte aynı gün cereyan etmediğini, Fakat hikayeye kuvvet kazandırmak bakımından önemsiz görünen bu ayrıntılardan vazgeçilemeyeceğini belirtti. Hikayeyi anlatırken mümkün olduğu kadar yorum yapmamaya çalıştığını da açıkladı. Çadırın önünde deniz canavarının resmi olup olmadığını da pek hatırlamıyordu. Ama böyle çadırların önünde genellikle bu çeşit resimler bulunurdu. İnsan bir hikayede bazı genel bilgilerini kullanmakta serbestti. Bütün olayın kelimesi kelimesine aynen nakledilmesi gerekmiyordu. Sonuç olarak bu hikayeden alınacak ders son derece ahlakiydi. Kıssadan hisse olarak, dedi Hikmet, ava giden avlanır ya da kendi kazdığın kuyuya düşme gibi bir sonuca varabiliriz. Hüsamettin Bey dayanamadı. Kimseyi bu kadar yanlış yollara sürüklemeye hakkın yok. Kendini kurtarmak için ortalığı toza dumana katmak hususunda eşin yok diye itiraz etti. Hikmet bu itirazı önemsemedi. Herkesin kendine uygun bir sonuç çıkarmakta serbest olduğunu söyledi. Onun da yorumlarına bu bakımdan saygı gösterilmeliydi. Ben bütün bunları istediğim gibi yorum yapabilmek için anlattım albayım. Yoksa böyle acıklı kıssalara dayanacak sinir yok bende. Kendimi bu bakımdan düşünmek zorundayım. Kimse kimseyle ilgili değil albayım. Bilge bile olayın kendisini ne kadar üzdüğünü düşünüyor sadece. Bilge itiraz etti. Senin ne kadar üzüleceğini bildiğim için endişeliyim. Kendi üzüntülerimi bu biçimde ortaya koymadığımı bilirsin. Ben senin üzülmene dayanamıyorum. Kadın mantığı dedi Hikmet. Üniversitede felsefe okudu da kendisi albayım. Çok nadir bir kuştur. Yoruldum dedi Bilge. Sen nasıl dayanıyorsun anlamıyorum. Dayandığımı kim söylüyor? Gözlerini Bilge'ye dikti. Genç yaşımda ölmeyeceğim nereden belli? Aman öyle söyleme kardeş diye atıldı dul kadın. Seni sevenleri düşün. Hem neden ölecekmişsin? Hikmet güldü. Çok düşmanım var da Nur Hayat Hanım. Sen düşmanlarının hakkından gelirsin dedi Nur Hayat Hanım güvenle, sonra başını salladı. Sen inanmazsın ama kem gözlere karşı bir kurşun döktürseydik bir şeyciğin kalmazdı. Hikmet ayağa kalktı. Benim bildiğim kadınlar ölüm meselesinde erkeklerle yarışırlar Nur Hayat Hanım. Benim genç yaşta ölmeyeceğim nereden belli gibi belirsiz bir söze hemen ben bu akşam öleceğim diye karşılık verirler. Hüsamettin Bey'e döndü. Benim oyunlarda ancak ölüm sonunda biraz ilgi uyandırabiliyor seyircilerde albayım. Bilge'ye baktı. Beni artık eve götür Hikmet, zamanı geldi değil mi canım? 13. Korku. Köpek mi havlıyor Asuman dedi birisi. Hayır havlamıyor, havlasaydı sesi duyulurdu. Kim dedi? Üstelik Allah belasını versin bu hayvanın dediler. Dediler mi? Naciye teyze mi? İki tane Hikmet var dedi. Peki İskender'in generali ne oluyor burada? Sen de bağır. Köpek pencerenin demirine boynundan bağlı, onun için havlayamaz. Saçma, böyle mantık mı olur? Köpek mi havlıyor Asuman diye ısrar etti ses. Şimdi üzerinize atlayacak. Saçma, pencereye bağlı. Pencereyle birlikte gelecek. Kaçalım Asuman. Pencereyle gelemez, gene de kaçalım. Köpek neden havlıyor Asuman? En çok bu sesten korkuyorum. Neden korkuyorsun? Hayır, benim bir suçum yok, korkmuyorum. Ben buraya başkalarını savunmak için geldim. Elimde belgeler var. Biraz daha reçel yiyelim dedi Asuman. Daha önce yedik mi? Neden hatırlamıyorum? Hafızamı mı kaybettim? Korkuyorum. Reçel yiyelim. Kavanozun boynu dar, elim içine girmiyor. Asuman yiyecek taşıyor. Hepsini kağıtlara sarmış. Ne olduklarını göremiyorum. İskender'in generali mi? Böyle sözler söylemeyin, korkuyorum. Hüsamettin Bey'le konuşmuştunuz canım. Öyle mi? Kurtuldum mu? Köpek gelmeden hepsini yiyelim. Evet, bu söz akla yakın. Kurtuldum. Hayır, mutfağa girmeliyim, bir şeyler yemeliyim. Kalktı mutfağa gitti, tel dolabı açtı. Burada da sucuk varmış. Ekmek yok. Biraz da su iç. Küpün kapağını kaldırdı. Sen iki Hikmet'ten hangisisin? Demek mutfağa gitmemişim. Olduğun yerde dön, elini uzat, gece lambasını yak. Söylenildiği gibi yaptı. Işık yanmıyor. Düğmeye kuvvetli bas. Bastım yanmıyor. Demek olduğum yerde dönmemişim. Ne yapalım? Benim elimden bu kadarı geliyor. İstemiyorum. Köpek ipini koparabilir. Lambayı yak. Gediz Vadisi boyunca bu seferi izlemelisin diyorlar. Lambayı bir yakabilsem. Böylece bir gezide hem tarih öğreneceksin hem coğrafya, anladın mı? Bir yandan kral yolundaki kalıntıları göreceksin. Tarihi eski heykellerin kıvrımlarında yaşayacaksın. Bir yandan da ağaçların arasından ince bir su akıyor. Küpün kapağını kaldır, olduğun gibi suyun içine gir. Daha önce yıkan, vücudun suyu kirletmesin. Temiz bir havluyla iyice kurulan, tekrar banyoya gir. Sonra suya gir, çırılçıplak. Temiz olduğun için mesele yok. Ağzını yavaşça daldır, istediğin kadar iç. Terlememeye dikkat etmelisin. Sevgi kızmaz mı? Hayır, bak gülümsüyor. Atını da ağaçlardan birine bağlarsın. İskender İngilizce biliyor mu? Senin görevin savaşı izlemek. Korkuyorum. Karanlıkta da mutfağa gidebilirsin. Daha önce denedim biliyorsun, olmadı. Hangi hikmet olarak gittin? Biraz duralım. Her şeyi yeniden gözden geçirelim. Akla aykırı bir durum olmasın. Dikkat et. Başını kaldırırken masaya çarpma. Masanın ayakları arasına yatay tahtalar yerleştirmişler. Aslında sağlamlaştırmak için. Yiyeceklerimizi oraya koyuyoruz. Biraz yüksekte kalıyor. Bir kısmı da yerlerde. Çok acıkmış olacaksın. Evet Asuman. İnsanın eli masanın tahtalarına takılıyor. Saçmalama. Kötü bir şey yapmıyorum. Anlamaya çalışıyorum. İskender ne oluyor? Benim işim kolaymış. Savaşı 1 kilometre geriden izleyecekmişim. Aynı zamanda bölgenin özelliklerini, taşların cinsini, akarsuları, geçit yerlerini, ağaçların arasında ilk bakışta fark edilmeyen tapınakları filan incelemekle görevlendirildim. Uyandım mı? Böyle bir fotoğraf görmüştüm diye düşündü yarı bilinçli. Bilge katıldığı bir gezide çekmiş. Heykelin hepsi çıksın diye geriden çekilmiş. Bilge pek seçilmiyor. İskender'in elleri görünüyor. Dikkat et, gene kendini kaptırma. Uyanmalısın. Bu işin içinden çıkmalısın. Ben korkmuyorum ki. Ben görevliyim burada. Olsun. Eski ilişkilerini bulabilirler. Ben onları savunmak için bulunuyorum burada. Elbette bazı ilişkilerim olacak. Hakimi de tanıyorum ayrıca. İngilizce biliyor musun? Neden sordun? Bir toplantı yapılacak, senin konuşmanı istiyorlar da. Yabancılar da mı gelecek? Evet, onların şerefine düzenleniyor. Onlara her şeyi anlatırım ama beni seçtiklerine pişman olurlar. Haha. Dikkat et, sonra savunma görevini elinden alırlar. Yabancılar durumumuzu bilmiyor mu sanki? Neden bu kadar kalabalık? İngilizler de var mı? Çok sayın konuşmacıların düşüncelerine biz de katılıyoruz. Biz de olsaydık aynı şekilde davranırdık. Then you deny the existence of such institutions in your own country? Çok iyi bir etki bıraktı. Herkes alkışlıyor. Kısa etekli kız yanındakine beni işaret ediyor. Salon dalgalanıyor. İngiliz ne söyleyeceğini bilemiyor. Zoraki bir gülümsemeyle yerine oturmaya çalışıyor. Gözlüklerini çıkarıyor, yüzüne biriken terleri siliyor. Öyle konuşmamalıydın. Bu fırsatı kaçıramazdım, onu yerine oturttum. Hem de İngilizce konuştum. Artık söylenecek bir şey kalmadı, herkes kapıya koşuyor. Birlikte yemeğe gidecektik, hakim öyle söylemişti. Bize buyurun demişti. Babamın arkadaşıymış. Eyvah, Behçet bana yaklaşıyor, kalabalığı yarmaya çalışıyor. Beni tanıdığını belli etme diye o kadar söyledim. Hakim anladı işte. Bu adam ne istiyor? Hikmet Bey'i tanıdığını ileri sürüyor. Bir dakika, elinizdeki tapu sözü geçen arsaya mı ait? Böyle pis kılıklı bir adamın benimle bir ilişkisi olamayacağını söylerim. Olmaz, sonra bizimkiler kızar. Bu tapu sizin mi? Karşılık vermiyor. Tapunun size ait olduğunu ileri sürüyorsanız, o gün olay yerinde bulunduğunuzu da itiraf ediyorsunuz demektir. Aptal Behçet, gördün mü, kapana kısıldın işte. Ben buraya dinleyici olarak gelmiştim, salona almadılar. Hikmet Bey beni içeri aldıracağına söz vermişti. Oysa görevliler beni iterek dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Bu meseleyi yemekten sonra inceleriz. Arabaya buyurun Hikmet Bey. Yemeğin sonuna kadar zaman kazandık demektir. Siyah arabaya bindi. Sizin de işiniz çok zor efendim. Eve geldiler. Hayır, daha arabadayız. Telefonla soruyor. Arabada telsiz telefon varmış. Siyah arabalarda bulunması normal. Hanım, bizim için yiyecek bir şeyler var mı? Şimdi hazırlarım. Uzun sürer. Sen ekmeğin içine biraz peynir koy, arabada yeriz. Hemen dönmeliyiz. Yemeğe kalabilseydik, öğleden sonraki duruşmayı atlatabilirdim. Onların da yararına olurdu. Oysa onlar durumu anlamıyorlardı. Duruşma salonunun parmaklıklarına yığılmışlar, konuşmak için birbirlerini itiyorlardı. Hikmet'in siyah arabayla dönmesi iyi bir etki yapmamıştı. Bununla birlikte hakimden çekindikleri için seslerini çıkarmıyorlardı. Behçet bir kenarda duruyordu. Esmer yüzü ve kemikli elleri salonun loşluğunda daha iyi belli oluyordu. Açık renk bir elbise giymişti, hemen dikkati çekiyordu. Eve dönünce hepsi birden canıma okuyacak diye düşündü Hikmet. Kerim sallanarak kapıdan girdi, sarhoştu. Bakalım merhaba diyecek mi? Neyse, elini uzattı. Burası apartmanın koridoruydu. İki Hikmet olması durumu kurtarıyordu. Kendini seyrediyordu böylece. Ayrıca evde ve duruşmada aynı anda bulunabiliyordu. İskender meselesinin ne durumda olduğu soruldu. Savcı salonda arama yapılacağını bildirdi. Behçet elindeki tapuyu cebine sokabilseydi hiç olmazsa. En büyük delil buydu çünkü. Savcı sordu. Arsa caddeye yakın mıydı? Hikmet böyle bir arsanın varlığından haberi olmadığını söyledi. Onun sözlerine inanıyorlardı. İskender'in generali çağrılsın denildi. Herkes kapıya baktı. Uzun bir hayvan sürünerek içeri girdi. Hortum gibi bir şeydi. Parmaklıklara birikenler onu tekmelediler. Hayvan ters döndü. Karnının içinden kısa bacaklar çıkıyordu. Bütün iğrençliğiyle yerde kıvranıyordu. Herkes birden ayağını kaldırdı. Hikmet de kaldırdı. Hep birlikte hayvanın üzerine bastılar. Kalın, siyah kabuklu karnını ezdiler. Bilge bağırıyordu. Zararsız bir hayvandır, öldürmeyin onu. Hayvan yassılaştı, bir kemer gibi oldu. Boğumlu, siyah bir kemer. Hikmet ne iğrençlik diye düşündü. Bunu görmek istemiyorum. Hangi Hikmet istemiyor diye soruldu. Parmaklığın önünde birikenlerin dışarı çıkarılmasına karar verildi. Rahat soruşturma yapılamıyordu çünkü. Bunlar arkadaşlarınız mı dediler? Ya da buna benzer bir söz geçti. Belki de her soru ona sorulmuyordu. Korkuyordu, çok kalabalık vardı. Elini lambaya uzattı, düğmeyi yumrukladı, eli acımadı. Tırnağına etine bastırdı, acı duymak istiyordu, bağırmak istiyordu. Sevgi gülümseyerek yaklaştı. Hayır, onunla yaşamak istemiyorum artık. Biri bunu Sevgi'ye söylemeliydi. Paris'e gelmişlerdi, onları Hikmet getirmişti. Başka kim vardı? Küçük bir çocuk vardı. Metroya binmek için kırmızı kurdele takmak gerekiyordu. Bu saçmalıklara engel olmalısın. Kırmızı kurdele nerede takılır? Bayram ziyaretlerinde. Hayır. Durun, bulacağım. Tabii bildim. Pazarı pazartesiye bağlayan gecelerde. Hayır. Hiç olmazsa kaç olduğunu yaz bakalım. 8. Yazamadı. Kalemi bütün gücüyle bastırdı, B yazdı. Peki, vazgeçtik. Herhangi bir sayı olsun. En kolayını yaz. Yazamadı. Bu sefer harf de yazamadı. Sayıyı söyle dediler. Sevgi, hayır bir dakika. Hiçbir kelime bulamadı. Öteki Hikmet bir şey yapsın. Sevgiyle evlenmek istemiyorum. Kurdele kaç dediler? D dedi. Masanın altına girdi. Yemekleri yiyebileceğini, henüz bir şeyler yapabileceğini göstermek istedi. Birden sayıyı buldu. Köpek 8 avlıyor diye bağırdı. Naciye Hanım 4 istiyor. Yemekler mutfak. Dönüyor muyum? 2 Hikmet, 2 Hikmet. Masanın içinde döndü, havaya kalktı, düştü. Uyandı. 2 Hikmet çok iyi bir buluş diye düşündü. Başka ne olmuştu? 2 Hikmet çok sembolik. Demek akla yakın olaylardı. Çünkü bir Hikmet rüyaları düşünürken öteki de yaşantıların sorumluluğunu üstüne almalı. Çok doğru, İngilizce de konuştum. Ne dedim? Buldu. O halde 2 Hikmet iyi bir şey. Neden iyi? Başını sarstı. Kendine gel artık. Neden iyi? Ne iyi? Bulamadı. Yeniden uyuma. Mutfağa git bir şeyler ye, açılırsın. Evet, rüyada yemek gördüm. Demek ki acıkmışım. Sayılar. Evet, sayılar. 5, 8, 3 sayabiliyorum. Saçmalama. Köpek avlıyor, tozlar yavaş yavaş dibe çöküyor. Böcek iğrençti. Böyle şeyler görmek istemiyorum. Neden görüyorum? Yatmadan önce öldürdüğüm hamam böceğinden olacak. 6, 4, 7. Köpek neden avlıyor Asuman? Aklım yerinde. Peki neden 8'i bulamadım? Kurdele. Hayır, olmazdı, 8 değildi. Neydi? Kırmızıydı. İyi, biraz dinlen, düşünme. Uzandı, düğmeye bastı. Gece lambası yandı. Korkuyorum. Mutfağa gitti. Ekmek kalmamış. 2 parça bisküvi buldu. Üstüne bir bardak su içti. Suyu içerken kendine geldi. Bisküvileri yedim mi? Yemişim. Odasına döndü. Oturacak bir koltuk bile yok. Yere oturdu, sırtını somyaya dayadı. Sigara paketine uzandı. Her hareketin bir anlamı var. İnsan benim gibi hareketten vazgeçerse bu anlamları daha iyi hissediyor. Sigarayı yaktı. Yanmış kibriti kutunun içine koydu. Her hareketini önceden hesaplarsan hata yapmazsın. Aynı zamanda düşüncelerini hareketlerinden ayırırsın. Ne yaptığını hatırlarsın. Düşünceden harekete geçmek kolay olur böylece. Düşünmeye başladığım sırada en son olarak sigara tablasını yere kilimin üzerine koymuştum dersin. Düşünceler seni bırakınca delirtici bir şaşkınlığa, gerçeğe alışmanın zorluğuna düşmezsin. Kaç sigara içtiğini, her birini nasıl söndürdüğünü, kibritleri nereye koyduğunu hatırlarsın. Yoksa birdenbire sigara tablasının içinde 4 izmarit ve 2 kibrit bulursan büyük bir korkuya kapılırsın. Sigaramı nasıl yakmışım? Olağanüstü bir şey mi oldu bu arada? Aklımı mı kaybediyorum? Birden her şeyi unutacak mıyım? Oysa içinden bir ses kibrit kutusuna koydun, kibrit kutusuna koydun diye seni yatıştırırsa büyük bir ferahlık duyarsın. Herkese ve her şeye meydan okumak için büyük bir cesaretle dolduğunu hissedersin. Benimle kimse başa çıkamaz, hesabını veremeyeceğim tek dakikam yok diye gururlanırsın.